Ayrım 15.
Çoğunlukla bu alandaki yönetim ve karar gücünü tamamen erkeğe teslim ederler. Toplumca zaten bu tür bir paylaşım desteklenmektedir. Ev bütçesine giren para ve varlığın miktarı çoğunlukla sadece erkek tarafından bilinir. Kadınlar içinde yaşadıkları hayatın maddi boyutlarını ve ailenin varlık gücünü pek öğrenmezler. Evinin dışında da çalışıp para kazanan kadınların çoğu kazandıkları parayı ve yönetimini doğrudan ve sorgusuzca erkeğe teslim ederler. Bu konularda kadının haklarını koruyan, boşanma veya terk edilme durumlarında ne yapabileceğini belirten herhangi bir toplumsal bilinçlenme veya eğitim söz konusu değildir. Yaşam boyu birlikte kotarılmış mal varlığının boşanma veya terk edilme durumlarında erkeğin denetiminde olması pek çok kadını mağdur durumda bırakmaktadır. Medeni kanunsa ailenin mal varlığının boşanma durumlarında eşit olarak paylaştırılması hükümlerini ancak 21. yüzyıla girmeye yüz tutarken gözden geçirmeyi kabul edebilmiştir. Halen fiili bir netice söz konusu değildir. Öğrenilmiş çaresizliğe gelince, bu durumun daha da ileri safhalarında ekonomik güce sahip veya evinin dışında da çalışıp ailesine maddi katkılarda bulunan nice eğitimli kadın tüm bilgi ve de deneyimlerine rağmen yine de aile bütçesinin denetimi konusunda edilgen, bilgisiz ve ilgisiz davranışlar göstermeyi yeğlemektedirler. Örneğin aile bütçesinin nasıl kotarıldığını, paranın nerede ve ne şekilde harcandığını, ailenin alım-satım işlerini karar ve bilgisinin dışında tutmakta, bu bilgi ve kararları erkeğe bırakmamaktadır. Bu bağlamda kadınlar gerçek bir öğrenilmiş çaresizlik yaşamayı tercih etmektedirler. Oldukça iyi giden, uzun saatlerini adadığı bir tekstil işi vardı. İki aileyi rahatça geçindirecek geliri birlikte temin ediyorlardı. İşinin gerektirdiği uzun çalışma saatleri ve sorumlulukları onu yorgun, oldukça da yılgın kılmaktaydı. Dur durak bilmeyen görev, iş ve yaşam yorgunuydu. Yılgınlığı tenine geçmiş, soluk sararmış benzi, yarı kapalı bakışları ve tükenmişliğiyle koltuğa yığılıveriyordu her geldiğinde. Neredeyse sadece dinlemek, oturabilmek için geldiğini düşünmekteydim. 9 yaşında bir oğlu ve belirli bir işte çalışmayan, vaktinin çoğunu evde geçiren bir eşi vardı. 6 tam günlük yoğun çalışma temposunun üstüne pazarları da çocuğunu tiyatroya veya gezmeye götürmek için çırpınıp duruyor, pazartesileri işe yorgun başlıyordu. Hem işin hem de evin maddi manevi sorumluluğu ona aitti. Peki ya eşi? Pek fazla bir şeyle uğraşmaz, orada burada zaman zaman ufak işler kotarırdı. Ancak fazla bir gelir getirmeyen boş yatırımlar olurdu bunlar çoğunlukla. Geri kalan zamanı kahvede veya evde geçirirdi. Anlaşılan içki sorunu da vardı. Yatırımlarını, yaşamını, içkisini hangi gelirle yapmaktaydı Mustafa? Evin parasıyla diyiverdi. Evin parası. Evin parası ne şekilde oluşuyordu ki? Hangi gelirle ve ne şekilde dağılıyordu evlerinde? Benim işimden kazandığım parayı Mustafa'ya veriyorum, o yönetiyor dedi. Eh, onun da bir iş yapması lazım değil mi? Hem ailenin parasını erkek idare eder. Mustafa'nın elinde kaç para olduğunu, nerelere yatırım yaptığını, doğru mu yanlış mı olduğunu dahi sormuyordu. Gelirini sorgusuzca eşine teslim etmişti. İş kadını olarak beceri ve yeteneklerini ilişkisinde kullanmamayı azmetmiş, kendini geleneksel bir teslimiyetçilikle cinsel rolüne bırakıvermişti. Karar yetkisi, yönetim ve iktidar gücü, erkekler ve kadınlar. Toplumumuz aileyi ilgilendiren tüm kararların yetkisini erkeğe yükler. Aileyi ilgilendiren kararlar, para ve mal varlığının idaresi, ailenin nerede nasıl yaşayacağı, çocukların geleceği, eğitimi, hatta nerede tatil yapacağı bile kültürel anlayışımıza göre erkeğin kararına bağlıdır. Bu konuda kadın ve çocuklar farklı isteklerde olsalar da son söz ve karar yetkisi yine de erkektedir. Özenle giyinmiş, hoş bir hanımefendiydi Ferda Hanım. Çok sıkı bir aile terbiyesi, fazlasıyla görgülü bir eğitimden geçmiş olduğu her halinden belliydi. Oldukça bakımlı ve zarifti. Evli 3 yetişkin çocuk ve 4 torun sahibiydi. Halen eşiyle oturmakta, kızlarını hafta içinde ziyaret edip görüşmekten başka herhangi bir faaliyette bulunmamaktaydı. Eşi de emekli olmuş, ancak mali danışman olarak günün kısa saatlerinde kendini oyalayacak bir meşgale edinmişti. Geri kalan vakitlerini ise evde geçiriyordu. Uzun yıllardan beri evinin dışında da üretken olmayı düşünüyordu Ferda Hanım. Fazla iddialı olmayan, ufak bir iş sahibi olmayı arzu etmekteydi. Hevesleneceği, kendini güvenli, yararlı hissedeceği, bir şey yapmış, başarmış olmaktan mutluluk duyacağı türden bir iş. Eşi bu isteğine sürekli karşı çıkmaktaydı. Çok yorulacağını, evine yeterince zaman ayıramayacağını, sağlığının bozulacağını öne sürmekteydi. Gerçekte söylediklerinin gerçekleşmesi için herhangi bir geçerli neden yoktu. Ne Ferda Hanım'ın ne de Abdi Bey'in de saatlerinden önemli, özel bir sorun yoktu. Ev işlerinde ise düzenli bir yardımcıları vardı. O halde Ferda Hanım'a engel olan neydi? Eşim izin vermiyor dedi. Gözlerinde toplanan yaşları mendiliyle göz ucundan aşağı akıtmadan hemencecik siliveriyordu. Neden ağladığımı dahi bilmiyorum dedi. Aslında mutlu olmak için her şeyim var ama ağlıyordu işte. Bu düşünü gerçekleştirmek acaba eşine, evine ayırdığı vakitten çok fazla zaman alacak mıydı? Belki de eşi bu iş için gereken parayı gözden çıkarmıyordu. Yo, hayır, bunların da hiçbiri değildi. Gerçekte karar verse, gerçekten istese Ferda Hanım başarabilir, hayalini gerçekleştirebilirdi. Ancak yıllar boyu her şeyi, tüm gerekli gereksiz kararları eşine devredip, sorumluluğu ona yükleyerek, kendini karar verebilme yetisinden alıkoymuş, bu sorumluluğu nasıl taşıyacağını öğrenmemişti. Kendine ait zamanı nasıl kullanacağı, nereye, ne zaman, nasıl gideceğinin kararlarını bile sürekli kocasına danışmakta, onun kararlarına göre hareket etmeyi tercih etmekteydi. Bunu mükemmel eşlik, ideal karı-koca anlayışıyla yaptığına inanıyordu. O halde mutsuzluğu neredeydi Ferda'nın? Ferda, kadın rolünün alışılagelmiş, öğrenilmiş çaresizliğini sergilemekteydi. En basit bir karar olan bugün kızıma gidiyorum isteğinden dahi eşi onaylamazsa vazgeçen, bunun eziklik ve kızgınlığını içten içe yaşayan Ferda Hanım, daha önemli kararları vermesi elbette mümkün değildi. Oysa bugün kızıma gidiyorum kararını açıklamasının üç sonucu olabilirdi. Bir, eşinin alışılagelmiş karşı koymasını hemen kabul etmeyip onu bu konuda ikna etmek için uğraşmak. İki, kararını eşi onaylamasa dahi uygulamak ve eşinin göstereceği tepkileri göğüslemek, asık surat, söylenme, mesafe, kızgınlık, çatışma gibi. Üç, eşinin karşı koymasını kabul edip gitmemek, içten küsmek, surat asmak ve bunu farklı bir şekilde eşine ödetmek. Ya aktif olarak uğraşmayı, biraz risk alıp kararlarının sonuçlarını yaşamayı seçebilirdi. Veya pasif olarak hiç girişimde bulunmadan oturup küsmeyi, kızmayı. Böylelikle de eşini kendi pasifliğinin karar sorumluluğu almak istemeyişinin sorumlusu, suçlusu haline getirebilirdi. Ferda Hanım ikinci yolu seçmişti. Oturup kızmak, küsmek ve suçu karşısında aramak daha kolay, daha alışılmıştı onun için. Yapamadıkları için kendine kızmak, kendi cesaretiyle yüzleşmek daha zordu tabii. Ayrıca da bu tür edilgen davranış ve itaatkarlık bir kadından çevresince beklenen en benimsenmiş bir davranış biçimiydi. Birkaç oturumluk bir çalışmadan sonra Ferda Hanım 54 yıllık yaşamında ilk kez eşi olmadan kendi ailesiyle birkaç günlük bir tatile gitmeye izin verebilirdi kendine. Bunu yapmak istediğini kararlı bir şekilde Abdi Bey'e açıkladığında, Abdi Bey'in hiç de sandığı, beklediği gibi karşı koymadığını da hayretle gördü. Kendimize koyduğumuz iç sınır ve kısıtlamalar genellikle dışarıdan gelebilecek olanlardan çok daha güçlüdür. Otoriteyi, gücü kim kullanacak? Kadınlarda yetki kullanma çekimserliği. Çocukların ev içinde yaramazlığı durumunda birçok anne otorite veya gücünü kullanmak istemeyip, görürsün, akşama babana söyleyeceğim der. Bu söylem çocukların gözünde anneyi otoritesiz, güçsüz, zayıf kıldığı gibi olayla hiçbir ilgisi olmayan babayı da haksız yere devreye sokar. Çocukların zihninde baba sadece kızan, öfkelenen, dayak atan bir otorite olarak algılanır. Karar almama, yetki ve otorite kullanmama, gücünü kullanmayı reddetme, kadınlar tarafından öğrenildiği için yeğlenir. Doğru, karar vermek, karar sonucunun sorumluluğunu da taşımaktır. Doğru, yetki ve otorite kullanmak, sonuçta çıkabilecek çatışma, kavga ve sevilmemeyi de göğüslemektedir. Bu olumsuz yönleri yaşamamak için çoğu kadın bu yetki ve gücünden feragat eder. Yetkiyi başkalarına devreder. karar verme yükümlülüğünün ve olumsuz sonuçların suçunu karşı tarafa bırakmak daha kolaydır. Diğer taraftan da otorite söylemleri, güç ve yetki kullanma biçimleri genelde erkek tarzları, eril örnekler olduğu için kadınlar bu tarzı benimsemiyor, bu şekilde davranmak istemiyor olabilir. Günümüzde kadınların politikaya daha aktif olarak katılmayışlarının temelinde de bu çekimserlik oyunu sahnelenen tarzda oynamaya karşı dirençleri yatmaktadır. Yetki kullanmanın ve karar vermenin bedelleri. Aldığı kararların olumlu ve olumsuz sonuçlarını göğüslemek, otorite, yetki sahibi olmanın sorumlulukları, yıpratıcı gerginliği, çatışma ve yorgunluğu, sevilmemeyi ve mesafeyi yaşamak, saat ve yaşam törpüleyici bir bedeldir. Hele hele iş yaşamında sürekli yetki kullanma ve doğru kararı verebilmenin kaçınılmaz gerginliğini yaşayan erkekler, eve gelip benzer beklentilerle karşılaştıklarında temel bir haksızlık yaşarlar. Her şeyi benden bekliyorlar diyordu Sedat. Eve gelince çocuklara kızacaksın, derslerini yapmamışlarsa azarlayacaksın, akşama nereye gidileceğine sen karar vereceksin, hafta sonu ne yapılacağına, nereye gidileceğine sen karar vereceksin. Oysa ki ben yetki ve karar yorgunuyum. İnanmayacaksınız, geçen gün aile meclisi toplanmış, baldızımın evlenmek istediği bir genç var, bu evliliğin iyi olup olmayacağının kararını bile benden bekliyorlar, düşünebiliyor musunuz? Nedenmiş efendim? Ailenin reisi sensin, sen daha iyi bilirsin. Ben bu durumda nasıl karar veririm? Hangisinin doğru olduğunu nereden bileyim? Üstelik bu düşüncelerimi açıklayıp çekimser kalsam bu kez de bana erkek gözüyle bakmıyorlar. Sedat'ın yaşadıkları gerçekten de toplumun beklediği otorite, güç ve yetki sorumluluklarının erkeklere acımasızca yüklenmesidir. Bu baskıların bedelini erkekler saatlerinin ve ömürlerinin törpülenmesiyle epeyce pahalı öderler. Üstelik de bu üstlendikleri veya ister istemez yüklendikleri otorite pozisyonunun çifte kıskacındadırlar. Bir yandan doğru, iyi bir karar verebilmenin iç hesaplaşma gerginliği, diğer yandan da eğer sonuç olumsuzsa veya olayın istenilen şekilde neticelenmemişse hem çevreden hem de kendinden gelen suçlamaların göğüslenmesi. Bu gibi konularda erkeklerin asabi, sinirli ve yorgun olmalarında çok haklı ve gerçekçi nedenler vardır. Erkek olmanın dayanılmaz ağırlığı. Erkekler grubunun arka genelekselleşmiş salı toplantısıydı. 7 erkek katılımcı ve ben bir seneyi aşkın süredir her salı akşamı bir araya geliyor, çeşitli konuları gündeme getiriyorduk. Erkek olma yükümlülüklerinden başlayarak eş ve babalık sorumlulukları, geçim sağlama zorunluluğu, günlük gerginliklerin ilişkiye nasıl yansıdığı, erkeklere getirdikleri, götürdükleri, öz babalarıyla ilişkileri, kendilerinden beklentileri, geçmişlerinde taşıdıkları ve değiştirmek istedikleri gibi. Çok cesurca, erkekçe ve içtenlikçe ortaya çıkarılan boyutlardan birisi ise toplumda erkek olmanın dayanılmaz ağırlığıydı. Sürekli güçlü görünmek, tüm kararları en doğru olarak bizzat verme zorunluluğu, maddi sorumluluk ve yükümlülükler, bunu temin etmenin getirdiği tükenmişlik, bu koşuşturmacada yaşamın kıyısından geçiyor olma duygusu, sürekli otorite olmak zorunda kalmanın ağır faturalarından söz etmekteydik. Toplumun beklediği rollerin dışında davranışlar göstermemeleri gerektiğinin acımasız baskılarını konuşuyorduk. Duygusal boyutların da çekincesiz yaşanabildiği, güçsüzlük ve kaygılarını açıkça dile getirebilmenin özgürlüğünü duyabilecekleri bir ortama ihtiyaçları vardı. Koşulmuş oldukları erkek işlerinden başka işlerle de ilgilenebilmeyi arzu ediyor, bu ilgi nedeniyle erkeksi olmamakla suçlanmak istemiyordu. Erkekler arası sohbette ilk olarak iş, politika, spor konuşmuyor veya geyik yapmıyoruz. İlk olarak sadece ve sadece kendimizi, özümüzü ve birbirimizi konuşabiliyoruz diyordu Emre. Çıkar ilişkilerinin bulunmadığı spor, oyun gibi ortak faaliyetler ve toplumun giydirdiği rollerin ötesinde kendileri olduğu gibi insan olabildikleri bir dostluğu, paylaşımı keşfetmenin hazzını yaşamaktaydık. Bir şeye memnunum diyordu Sedat. Öldüğümde erkek olarak değil insan olarak öleceğim. Oldukça etkileniyordum bu paylaşımlardan. Benim de zihnimde kültürel olarak oluşmuş, her şeye yeterli olması, hiç yılmaması gereken güçlü erkek imgesinin farklı, kolayca dile gelmemiş yönlerini duyarak, paylaşarak, yaşayarak sorguluyor, birlikte öğreniyor, birlikte ilerliyorduk. Her ne kadar bu güçlülük imajının salt bir imge olduğunu zihinsel ve teorik olarak bilsem de bunu erkeklerin kendinden duymak, sorgulamak, paylaşmak önemli bir ayrıcalıktı benim için. Bireysel çalışmalarımda erkeklerin bu boyutlarını çoğu kez konuşmuş ve paylaşmıştım. Ancak bu çalışmanın ayrıcalığı erkeklerin hemcinsleri önünde bu insanca yönlerini paylaşmaya açık, dürüst ve yürekli olmalarıydı. Toplumsal erkeklik rollerini kapı dışına atmıştık. Aslında erkeklerin en çok çekindikleri yine hemcinsleridir. Sosyal ortamlarda güçlülük ve iktidar göstergelerinden biraz eksik bir görüntü vermek, hemcinslerinin gözünde bir erkek için son derece tehdit edici bir durum gerçekten. Bu işten dürüst ve yürekli paylaşımları için Salı günü erkekler grubuna çok bilgi, çok da deneyim borçluyum. Erkeklerin güçsüzlük korkusu. Ya erkekler, onlar ne kadar zavallı, ne kadar çaresiz, ne kadar korunmaya muhtaçlar? Bomboş bir böbürlenmeyle geçiyor bütün hayatları. Bir kuruntuyla yaşıyorlar, bir temel kuruntuyla. Erkek olmak uğruna neler yitirdiklerinin farkında bile olmadan ölüp gidiyorlar, diyor Murat Anmungan, Kaftan'ın Önü adlı kitabında. Toplumumuz erkeği sadece güçle eşleştirdiği sürece, erkeklerin insanca yaşaması, güçlükleri kadar doğal zayıflıkları, güçsüzlükleriyle yüzleşmeleri ve bunlarla çekincesizce baş edebilmeleri çok zor. Bir erkek açısından güçsüzlük çok önemli bir utanç kaynağı. Utandırılmak, utanç yaşamak erkeğin yaşadığı en zorlu duygulardan biri. Güçlü olamamak veya görünmemek, çevresi tarafından küçük düşürülme tehlikesi bir erkek için handi ise yok olmak, ölmemekle eşdeğer olabilir. Özellikle gücün çok abartıldığı, erkeğin varoluşunu sadece güce bağlayan çevrelerde erkekler güçsüz olmaktan veya güçsüz görünmekten son derece ürkerler. En çok korktukları da özellikle hemcinsleridir. Başarısızlık, güçsüzlük ve yenilgi bir erkek için bir kadının yaşadıklarından çok daha derin anlamlar, daha ürkütücü boyutlar ve tehditler taşır. Kadınlar başarısızlığı daha gerçek, daha normal, insani boyutlarda yaşayabilir. Oysa aynı durumdaki erkek için başarısızlık ve güçsüzlük sadece davranışı veya sonucu ile değil, tüm kimliği, kişiliği, tüm varoluşu ile özdeştir. Güçsüzlük ve cinsellik. Erkeğin sürekli güçlü görünme koşulu, cinselliğin de en önemli boyutunu teşkil eder. Fizyolojik nedenler, yorgunluk, yaş veya kişisel sorunlarla, psikolojik nedenlerle ereksiyon sorunları yaşayan, dilediği gibi performans gösteremeyen bir erkek için bu durum ek olamama, yani çaptan düşme, güçsüzlük anlamları içerir. İlkel güç simgeleri ne yazık ki bu gibi doğal ve insanca durumları erkeklerin en büyük yaşamsal kaygılarından biri haline dönüştürmüştür. Erkek imgesi sürekli cinselliğe hazır, diri, istekli olma üstüne kurgulanmış bir imgedir. Bu kurgulanmış ölçüye uyamamak, erkekte derin kaygı, utanç ve küçük düşme duyguları uyandırır. Cinsellikte performans düşüklüğü ve hele bu durumun çevrece bilinmesi erkeklerin en korkunç kabuslarındandır. Bu konuya fazlasıyla önem vermek bir kısır döngü halinde performansı etkiler. Özellikle erkeklerin düşkün olduğu açık cinsellik, porno türü yayınlarda sergilenen erkek cinsel organları erkekliğin bir mutlak ölçeği haline dönüşüp gereksiz güvensizlikler geliştirir. Erkeklerin güçlülüğü sürekli sınanır. Bir erkek kendini eşine en yakın hissedebileceği yatak odasında bile sınanmaktadır, der Bergman. Bir erkek için cinsellikte başarısızlık adeta erkek olarak onun tüm varoluşu, tüm kimliğiyle bütünleşmiştir. Güçsüzlük ve utanç. Utanç duygusu bir erkeğin yaşayabileceği en acı ve en zor duygulardan biridir. Erkek gelişiminde güçlülük ayıplanarak, utandırılarak elde edilmekte. Utandırılma, küçük düşürülme ve ayıp kaygıları erkekleri kamçılayan, harekete geçiren en baskın duygulardır. Erken yaştan itibaren erkek çocuklar utandırılıp küçük düşürülerek güçlülüğe yönlendirilir. Bir erkek çocuk için duygularını belli etmek, üzülmek, ağlamak, acımak veya kavgadan kaçmak, ayıp, erkek olmamak, zayıflık veya kız gibi olmakla eşdeğerdir. Küçük yaşta kaç erkek çocuk korktuğunda annesinin eteklerine sığınmak, babasının kucağına atlamak istemiş ancak ayıplanarak durdurulmuştur. Erkek çocukların en doğal, en insanca duygu ve davranışları çevrece ayıplanıp alay konusu edilerek denetlenir. Doğal duygularını yaşamasına engel olunan çocuk, kendini anlaşılmamış, duyulmamış, reddedilmiş, küçük düşürülmüş hisseder. Duyulmamak, engellenmişlik duygusu yaratır. Engellenmişlik kaçınılmaz olarak kızgınlık ve öfke üretir. Böylelikle erkek çocuğun utancı, acı veya üzüntüsü kolayca kızgınlık ve öfkeye dönüşür. Kızgınlık duyguları da kolaylıkla saldırganlığı beslediği için nihayet erkeksi bir davranış, yani saldırganlık söz konusu olmuştur. Toplumsal anlayışa göre saldırganlık erkeğe ağlamaktan, küçük düşmekten veya utanmaktan daha çok yakışmaktadır. Duygularını kızgınlık ve saldırganlığa dönüştürdükçe, çevrece cinsel rolünde daha çok kabul ve onay gören erkek çocuk, bu davranışı tüm duygu gerektiren alanlarda kullanmayı iyice beller. Osherson'a göre erkeklerde kas faaliyetinin tekrarı spor, kırmak, dökmek gibi saldırgan davranışlar erkek kimliğinin onarılmasında yardımcı olur. Saldırganlık erkek kimliğini onanır. Buna karşılık aşırı duyarlılık ve duygulara açık olmaksa erkek kimliğini sabote eder. Duyarlılık güçsüzlük müdür? Bu koşullamalar sonucu erkekler giderek gerçek duygularını iyice gizlemeyi, bastırmayı öğrenirler. Osherson'a göre bir erkeğin duyarlı yanlarını koruma altına alması son derece önemlidir. Genelde bunu becermenin yolu mesafeli davranmak, içine kapanıp aşırı dikkatli ve tedbirli olmak veya bunları gizlemek için aksine çok baskıcı, saldırgan ve iktidarda görünmektir. Erkekler kendilerini terk edilmiş, istifade edilmiş, kullanılmış hissetmektense, ki bunlar gerçekte tüm yetişkin erkek ve kadınların yaşadığı deneyimlerdir, güçlü, kuvvetli, baskın konumlarda görünmeyi tercih ederler. Tüm erkek çocukların içmek zorunda kaldığı acı erkeklik sütü, çocukluklarının yaşamsal kayıpları, üzüntüleri, yakınlık ihtiyaçlarından oluşmuştur. Bu durum onları ilişkiden eş oranda uzaklaştırdığı gibi saldırganlıklarını da bir teselli haline dönüştürür. Duygularını isimlendirmek, ayırt etmek bir erkek için hiç alışık olmadığı, öğrenmediği çapraşık bir durumdur. Osherson'a göre kadınlara mahsus kadınsı duygu, dünyasına yaşam boyu girememek temelde erkeklerde çok derin bir güçsüzlük duygusu yaratır. Erkek eve geldiğinde kendini acemi, kendi dışında gelişmiş ve beceriksiz hissettiği bir duygu dünyasının içinde buluverir. Neyi nasıl yapacağını iyi bilemediği, kestiremediği bir dünyadır bu. Olayları kontrol edememekse erkeklik duygularına ters düşmektedir. Bununla baş edebilmenin en kolay ve geçerli yoluysa mesafeli davranmak, kendini soyutlamak, televizyon veya gazetenin arkasına sığınmaktır.